Ayrım 9.
Sayfa 99. Odamın alçak tavanına piposunun dalgın dumanlarını yollamakta olan Kalina Ivanoviç birden gülümsedi. Mujikler, o asalaklar demirci dükkana gene de el koyacaklar elbet. Kime ne yararı var ki kapalı dükkanın? Öyle bomboş duracak. Sofranın başına ne gelecekse gelecek, ona olanlar olmuş. Biz şuracığa dükkanımızı kurmaya bakalım. İşimizi bitirince sepetleriz adamı. Burası bir devlet kurumudur deriz ona. Sense insanların kanını emen bir orospu çocuğusun. Ha ha hay. Bu arada yeni yerimizi onarmak için ayrılan paranın bir kısmını almıştık. Ama para o denli azdı ki bütün yük keseden çok kafamızın üzerine binmiş bulunuyordu. Her şeyi kendimiz yapmak zorundaydık. Bir döküm evine, bir marangoz evine gereksinmemiz vardı. Marangoz tezgahına benzer bir şeyler vardı elimizde. Aletleri de aldık ve çok geçmeden çocuklara marangozluk öğretecek bir öğretmen edindik. Çocuklar onun önderliğinde kasabadan getirilen keresteleri kesmeye canla başla ve de büyük bir istekle çalışıp yeni topluluk için gerekli pencere pervazlarıyla kapıları yapmaya başladılar. Ne yazık ki marangozlarımızın bilgi ve deneyim düzeyi çok düşük olduğundan yeni yaşamımız için gerekli kapı ve pencerelerin yapılması çok zaman alıyordu. Döküm evindeki işlerimiz başımızdan aşkındı ve başlangıçta buradaki çalışmalarımızın da övünülecek yanı yoktu. Sofron, devletin yeniden kurulması evresini sonuna vardırmada hiç de acele etmiyordu. Öğretmenlik aylığının pek de doyurucu olmamasına karşın maaş günleri aldığı bütün parayı çocuklardan birine verir, onu özel içkiler yapan bir ihtiyar kadına koşturarak herkesin duyacağı ses ve gösterilerle en iyisinden 3 şişe ısmarlardı. Benim bundan haberim yoktu. Başlangıçta menteşe, zembelek, vida, çivi gibi gizemli sözcüklerinin büyüleyici etkisi altında bulunuyordum ben. Çocuklar da bu iş güç çokluğu karşısında en az benim kadar coşmuşlardı. Çok geçmeden aralarında marangozlar, çilingirler türedi. Her işin altından kalkıyorduk. Öyle ki başlangıçta yetmeyeceğini sandığımız paraya el sürmez olduk. Döküm evi topluluğumuza büyük bir hareket getirmişti. Bu bizi çok sevindiriyordu. Sabahın 8'inde örs çın çın ötmeye başlar, neşeli sesi tüm toplulukta yankırdı. Örsün bu tatlı sesine kahkahalar eşlik ederdi. Döküm evinin ardına dek açılmış kapısının önünde günün her saatinde birkaç köylü bekleşirdi mutlaka. Bunlar burada dururken ektikleri üründen, verecekleri vergiden konuşur, yoksul köylüler birliği başkanı Verkola'yı çekiştirir, samanın özelliklerinden, bizim tohum ekme makinesinin adam olup olmayacağından söz ederlerdi. Konuşmaları sık sık neşeli kahkahalarla kesilir, döküm evinde çalışan çocuklarınkine karışırdı. Çiftçilerin atlarını nallar, arabaların tekerlerine lastik geçirir, sabanlarını onarırdık. Yoksul köylülerden her zamanki ücretimizin yarısını alırdık. Bu da toplumsal adalet ve adaletsizlik konusunda sonu gelmez tartışmaların açılmasına yarardı. Sofron bize bir araba yapmaya kalktı. Topluluğun çevrini çöpünü attığımız gereksiz eşyalar yığınının altından bir araba iskeleti bulmuşlardı. Kalina Ivanoviç de kasabadan iki dingil getirmiş. İki gün sabahtan akşama dek büyüklü küçüklü yüzlerce çekişle dövdüler bu dingilleri. Sonunda Sofron arabanın hemen hemen hazır olduğunu açıkladı. Yaylarla tekerlekleri takacaktı. Tamam, araba hazırdı. İyi güzel de bizde ne yay vardı ne de tekerlek. Kalktım, elden düşme yay bulmak için kasabanın altının üstüne getirdim. Kalina Ivanoviç de bir şeyler bulma umuduyla uzun yolculuklara çıktı. Kalina Ivanoviç bir hafta sonra iki çift gıcır gıcır yeni tekerlek çemberi ve çeşit çeşit izlenimlerle çıka geldi. Bu izlenimlerin en önemlisi şuydu. Şu mujikler çok cahil adamlar. Bir gün Sofron yanında Kozir adlı bir köylü getirdi. Kendi halinde sessiz, saygılı bir adamdı bu. Yüzünden gülümsemesi eksik olmuyordu. Tek belirgin alışkanlığı ise ikide bir haç çıkarmasıydı. Tımarhaneden yeni taburcu edilmişti ve karısının adını duyunca tir tir titriyordu. Çünkü vilayet doktorunun hastalığı konusunda yanlış saptama yapmasının tek nedeni kadının sözüne kulak asmalarıydı. Kozir tekerlekçiydi. Kendisinden 4 tekerlek yapması istendiği için sevinçten uçuyordu. Evindeki yaşam koşullarının elverişsizliği onu kara kara düşündürüyor olmalıydı. Büyük özveriler, kahramanlıklar yapma eylemini yüreğinde duyan bir adam olarak bize şu son derece akla uygun öneriyi yapmaktan sakınmadı. Yoldaşlar, Tanrım sen beni bağışla. Bu ihtiyarı buraya çağıran sizsiniz, değil mi? Bu ihtiyar burada kalmak istiyor, ne dersiniz? Seni yatıracak yerimiz yok ki. Bunu hiç düşünmeyin. Ben kendime bir yer bulurum. Tanrı bana yardım eder. Şimdi mevsim yaz, kış da ola, hayır ola. Şuradaki kulübede kalırım. Bana yeter de artar bile. İyi, kal bakalım. Kozier acele tarafından bir haç çıkardı ve hemen kolları sıvadı. Teker çemberi de buluruz dedi birden. Kalina Ivanoviç bulamadı ama ben bu işin nasıl olacağını biliyorum. Kendi ayaklarıyla gelecek buraya. Mucikler getirecek anlarsınız ya. Tanrı bizi yüzüstü bırakmaz. Ama artık teker gerekmiyor ki bize.
Gerekmiyor, gerekmiyor ha. Tanrı yardımcınız olsun. Sizin gereksinmeniz olmayabilir ama başkaları tekerleksiz mi gezecek?
Bir mucik tekersiz yaşayabilir mi? Sorarım size.
Yapar yapar satarız, çocuklara bir yararı dokunur.
Kalina Ivanoviç gülmeye başladı. Kozier'in önerisini destekledi. Bırakın kalsın Allah'ın belası. Şu dua ne büyük ne güçlü bir şey biliyor musunuz? İnsanoğlu bile işe yarıyor bazen.
Kozier toplulukta herkesin sevgilisi oldu. Yatakhanenin yanındaki odaya yerleşti. Burada gerçekten de eli maşalı bir kadın olan karısından korunmuş bulunuyordu. Kadının arada bir yaptığı baskınlarda çocuklar Kozier'e arka çıkıyor, bundan da çok hoşlanıyorlardı. Bu kadın topluluğa her gelişinde ortalığı çığlıklara, bağırışlara boğuyordu. Kocasının aile ocağına dönmesini istiyor, beni, çocukları, Sovyet hükümetini ve de o serseri Sofron'u yuvasını yıkmakla suçluyordu. Çocuklar kadının alay ettiklerini gizleyemiyor, Kozier'in artık bir koca olarak işe yaramayacağını, tekerlek yapmanın aile mutluluğundan çok daha önemli olduğunu söylüyorlardı ona.
Kozier ise bu arada küçük odasında büzülüp oturur, saldırının bitmesini, sonunda kadının yenik yenik evin yolunu tutmasını beklerdi. Gururu kırılmış kadının tiz sesi gölün karşı kıyısından gelmeye, dolayısıyla sövgüleri artık yarım yamalak duyulmaya ve ''Şoğlu eşekler, sizin Allah!'' gibi sözcükler rüzgara karışmaya başladığında Kozier tapınağından çıkardı. ''Tanrı bizi bu kadının şerrinden korusun oğullarım, ne ahlaksız bir kadın bu Tanrım!'' Bütün bu gürültü patırtıya karşın tekerlekçilik işi iyi gidiyordu. Kozier sanki yalnızca haç çıkarmakla yürütüyordu işleri. Biz hiçbir çaba harcamıyorduk ama gene de tekerlekler döne döne geliyor, topluluktan 5 para çıkmadan 10 para giriyordu. Kozier gerçekten çok usta bir tekerciydi. Onun elinden çıkan tekerleklerin ünü bizim yörenin sınırlarını fersah fersah aşmış bulunuyordu. Yaşantımız çok daha karmaşık ama aynı zamanda çok daha parlak hale gelmişti. Kalina Ivanoviç az değil, 5 desyatin toprağa sürmüş, çadırlarımız boy vermeye başlamıştı. Kızıl tüm görkemiyle ahırımızda ve de hizmetimizde bulunuyor, bahçemizde yepyeni bir araba duruyordu. Arabanın tek kusuru aşırı yüksek olmasıydı. Yerden 2,5 metre kadar yüksekteydi. İçindeki yolcu bu arabayı kuşkusuz bir atın çektiğini bilir ama onu göremez. Kendisinden çok aşağılarda bir yerlerde yürüdüğünü düşünürdü. Etkinliklerimiz öylesine arttı ki elimizdeki insan gücünün yetersiz olduğunu düşünmeye başladık. Alelacele bir yatakhane daha onardık. Tamamlayıcı güçler çok geçmeden aramıza katıldı. Bunlar bugüne dek topluluğumuza gelenlerden çok daha değişik nitelikte bazı kimselerdi. Bu arada çok sayıda Kazak reisi ortadan kaldırılmış ve bunların askersel ve korsansal görevleri seyislik ya da aşçı yamaklılığı olan genç izleyicileri topluluğa gönderilmişti. Topluluk listesinin Karabanov, Prikotko, Golos, Soroka, Verşne ve Mityagin gibi adlarla zenginleşmesini işte bu tarihsel koşula borçluydu. Kişilik ve kültür. Topluluğumuza yeni üyelerin katılması, oturmuşluktan çok uzak olan durumumuzu temellerinden sarstı. Eski kötü yöntemlere başvurmak, geriye dönmek zorunda kaldık. Topluluğumuzun ilk üyeleri belli yasalara ve düzene uymayı öğrenmişlerdi. Ama bunlar çok alt düzeyde, son derece ilkel yasalardı. Sıkı düzene tümüyle yabancı olan yenilerse bu ilkel yasaları bile görmemişlerdi ömürlerinde. Belli bir düzene uymaya yetecek eğitimi almış değildi hiçbiri. Ama şunu belirtmek gerekir ki başlangıçta olduğu gibi öğretmenlere karşı gelmek ya da serserilik gösterileri yapmak gibi durumlarla hiç karşılaşmadık. Öyle sanıyorum ki Zadorov, Burun, Taranets ve ötekiler yenilere Gorki topluluğunun ilk günlerini anlatan kısa bir tarihçe sunuyor, onları iyice aydınlatıyor, bu türden tatsızlıkları böylece önlemiş oluyorlardı. Kıdemliler de, acemiler de, öğretmenlerin kendilerine karşı düşmanca duygular besleyen, onları insan saymayan bir güç olmadıklarını anlamış bulunuyorlardı. Bu anlayışın yerleşmesinin en büyük nedeni öğretmenlerin canla başla çalışmasıydı kuşkusuz. Öylesine özverili davranıyorlar, didinmekten öylesine bitkin düşüyorlardı ki bu tertemiz ve iyi niyetli çaba karşısında saygı duymamak olanaksızdı. Güdüsel bir saygı duygusu uyandırıyordu öğretmenler. Bu yüzden çocuklar son derece seyrek, ayrık durumlar dışında bizimle her zaman iyi anlaşıyorlar. Çalışmanın ve okula gidip bilgi edinmenin gerekliliği konusunda hiçbir zaman tartışmıyorlar. Yaptığımız her şeyin hem onların hem de bizim iyiliğimize hizmet ettiğini iyice kabul etmiş bulunuyorlardı. Ortada bir tembellik ya da güçlüklerden, ağır işten kaçınma gibi bir durum görüldüğünde bunun tümüyle biyolojik nedenlerden kaynaklandığını, birinin mutlaka hasta ya da yorgun olduğunu, herhangi bir bıkkınlık ya da kaytarma ile karşı karşıya bulunulmadığını bilirdi herkes. Biz de şu gerçeği kabul etmiş durumdaydık. Durumumuzda görülen herhangi bir gelişme ve iyileşmeyi tümüyle dışarıdan gelme bir disiplin zorlamasına borçluyduk. Bu ilerlemede en küçük bir kültür kırıntısına kültürün en ilkel biçimine bile rastlamak olanaksızdı. Ancak çocukların bizim bu yoksul dünyamızda yaşamaya, yorucu olduğu açık açık görülen sonu gelmez çalışmalara katılmaya razı olmalarının, topluluğumuzdan kaçmaya kalkışmamalarının nedenlerini yalnızca eğitsel alanda aramamak gerekir. Onların bu tavırları bizim verdiğimiz eğitimden kaynaklanıyor değildi. 1921 yıllarında sokaklardaki yaşantının özellikle çekici bir yanı yoktu. Vilayetimiz ölüm açlığı çeken bölgeler listesinde bulunuyordu. Bu yetmiyormuş gibi kasabadaki koşullar da son derece ağırdı. Açlık her yanı kasıp kavuruyordu. Ayrıca özellikle ilk yıllarda topluluğumuza gelen çocuklar gerçek birer köprü altı çocuğu değildi. Sokaklarda pişmiş, kötü koşullara ve onlarla savaşmaya alışmış sayılmazlardı. Delikanlılarımızın çoğu analarının babalarının yanından daha yeni kaçmış acemi serserilerdi. Topluluğumuz üyelerinin bu belirgin özelliklerine kültür düzeylerinin çok düşük olduğu gerçeğini de eklemek gerek. Bunlar eğitilmesi, adam edilmesi çok güç çocuklar için kurulmuş olan topluluğumuz için özellikle seçilmiş tiplerdi. Çocukların büyük bir çoğunluğu ya çok az okuma yazma biliyorlardı ya da hiç. Hemen hemen hepsi kire pisliğe alışmış, bitlerin tenlerindeki kımıltısını artık duymaz olmuşlardı. İnsana karşı insanca davranmayı unutmuşlardı. Adeta nasırlaşmışlardı. Yapay bir kahramanlık doğal tavırları haline gelmişti. Sürekli olarak öz savunma durumunda olan, sürekli olarak kabadayılık taslayan tiplerdi bunlar. Daha zeki diyebileceğim birkaç çocuk, Zadorov, Burun, Vetovski, Bratchenko ve daha sonra gelenlerden Karabonov ve Mityagin bunların dışına tutulabilirdi. Gerisi insan kültürü edinmek yolunda çok çok yavaş ilerliyorlardı ve elbet nedenli aç, nedenli yoksulsalar o denli uzun sürüyordu adım atmaları. Çocuklar sürekli olarak aralarında kavga ediyorlardı. Dövüşe dünden hazırdı hepsi. Toplu yaşamanın baş koşulu topluluğu oluşturan kişiler arasında sıkı bağların kurulmasıydı. Ama hiç yoktan çıkan bu kavgalar bağ kurmak, bağları güçlendirmek bir yana oluşmaya yüz tutan bağları zayıflatmaya, koparmaya yarıyordu. Kuruluşumuzun birinci yılında savaştığımız en büyük dert buydu işte. Bu kavgalara bir son vermek zorundaydık. Çocukların aralarındaki anlaşmazlıklar birbirlerine karşı düşmanlık beslemelerinden değil, yukarıda sözünü ettiğim o sözüm ona kahraman havalarından kaynaklanıyordu. En küçük bir siyasal bilinç izine rastlamak olası değildi bu kavgalarda. Gerçi çoğu iç düşmanların çadırında yatıp kalkmıştı ama gene de belli bir sınıfın üyesi olduklarının farkında ya da bilincinde değillerdi. İşçi çocukları yok denecek kadar azdı ve proletarya sözcüğü bunların hiç duymadığı, kendilerine çok uzak gelen bir kavramdı. Öte yandan çocukların çoğu gene büyük bir yanılgıyla tarlada çalışma işini, tarım işçiliğini hor görüyor, küçümsüyordu. Ya da daha doğrusu bu tür emeğin kendisini değil de emekçinin yani çiftçinin yaşam ve düşünme biçimini beğenmiyorlardı. Kısacası çeşit çeşit insan vardı aramızda ve neredeyse çocuk sayısı kadar değişik türden düzensizlikle karşı karşıyaydık. Çünkü daha önceki yarı barbar yaşantılar içinde kişilikler yok olmuş, soyutlanmışlığın getirdiği yalnızlıklar bu insanı iyice karamsar yapmış, bunun sonucu olarak da yabanıldıkları son noktaya varmıştı. Görünüm genel çizgileriyle hiç de iç açıcı değildi ama gene de beraberlik ruhunun daha o ilk kış çatlayan tohumları gizemli bir biçimde yaşarmaya başlamıştı. Topraktan süren bu filizler her ne pahasına olursa olsun tomurcuk vermek zorundaydı. O taptaze nazlı filizlerin gelişmesine engel olabilecek yabancı otların bitmesine izin vermemek gerekirdi. Ben yaptığım en büyük işin bu önemli gelişmeyi tam zamanda görmek ve onu gerektiği gibi değerlendirmek olduğuna inanıyorum. Bu ilk sürgünlere bakmak hiç de kolay değilmiş meğer. Öylesine yorucu, öylesine uzun süren bir çalışma gerektirdiğini bilseydim korkar savaş alanından kaçardım belki de. Neyse ki iflah olmaz bir iyimserimdir ben. Daha işin başında bile olsam Utku'nun bir adım gerisinde sanırım hep kendimi. İşte yaşamımın bu döneminde her günüm kaçınılmaz olarak bir inanç, sevinç, üzüntü cücünasıydı.
O gün her şey yolunda gitmişti. Öğretmenler günlük işlerini bitirmiş, yüksek sesle kitap okuma görevlerini yerine getirmiş, sonra da birbirleriyle çene çalmış ya da öğrencileriyle sohbet etmiş, onlara iyi geceler dileyerek odalarına çekilmişlerdi. Çocuklar yakasında da işler yolundaydı. Herkes kendi halinde yatmaya hazırlanıyordu. Benim odamda ise günlük işlerin son kırıntıları temizlenmek üzereydi. Kalina Ivanoviç karşımda oturmuş, her zamanki büyük sözlerini yineliyor, birkaç meraklı çocuk ortalıkta dolaşıyor. Bratchenko ile Gut, Kalina Ivanoviç'e yiyecek konusuyla ilgili bir saldırıda bulunma fırsatı çıkar umuduyla kapıda dikilmiş duruyorlardı. Birden ortalığı çığlıklar kapladı. Birbirlerini bıçaklıyorlar. Balıklama fırladım odadan. Yatakhane kaynıyordu. Bir köşede kendinden geçmiş çılgına dönmüş iki kişi vardı. Ağza alınmadık sövgülere hayvansı bakışlar ve saldırma hareketleri, kıvrılıp sıyrılmalar eşlik ediyordu. Biri birinin kulağına yumruklar indiriyor, boks maçı yapıyormuşçasına kırta kırta zıplıyordu. Burun kahramanlardan birinin elindeki bıçağı almaya çalışıyordu. Bir başka köşeden şu sesler duyuldu. Sana bu işe burnunu sok diyen oldu mu? Anandan doğduğuna pişman edeyim mi seni şimdi ha? Yaralı bir kahraman da bir yatağın ucuna ilişmiş, çevresini saran yandaşlarının yardımıyla çarşaftan yırttığı bir beze kesik elini sarmalıyordu. Kalina Ivanoviç tam arkamda durmuş korkulu fısıltılarla ''Çabuk ol, çabuk olsana'' diyordu bana. ''Birbirlerinin gırtlağını kesecek bu asalaklar.'' Kural olarak kavgacıları birbirinden ayırmaz, bağırarak kavgayı kesmelerini söylemezdim. Dolayısıyla kapıda durmuş sessizce olanları izliyordum. Benim orada durduğum çocuklar birer ikişer gördüler, sesler de birer ikişer kesildi. Sonunda ortalığa derin bir sessizlik çöktü. Gürültülerin birden kesilmesi en azgın olanları bile ayılttı. Kendinden geçmişler kendilerine geldi, hemen bıçaklar saklandı, yumruklar gevşedi, sövgüler herkesin ağzında kaldı. İçimden bu yabanıl dünyayı alabildiğine sövüyordum gerçi, öfkeyle kinle doluydum ama ağzımı açıp bir şey söylemiyordum henüz, susuyordum. İçimde yanan nefret, güçsüzlüğün doğurduğu bir duyguydu. Çünkü bugün gördüklerimi daha çok göreceğimi adım gibi biliyordum. Sonunda yatakhanedeki sessizliğin korkunç gerginliği de gevşemeye başladı. Öfkeli soluk alıp vermeler bile duyulmaz oldu. İşte o anda bir insan ne denli hırslanabilir, ne dereceye dek kendinden geçebilirse, o denli korkunç bir öfkeyle sessizliği bozdum. Yaptığım işin doğru olduğuna kuşkum yoktu. Bıçaklar masanın üzerine, sallanmayın Allah'ın belaları. Bıçaklar masanın üzerine yığıldı. Sustalılar, ekmek bıçakları, hesapların görülmesi amacıyla yürütülmüş mutfak bıçakları, çakılar ve döküm evinde özel olarak yapılmış acemi işi ama keskin bıçaklar. Yatakhaneyi saran sessizlik sürüyordu. Masanın başında Zadorov, o eşsiz insan, o sevgili, sevimli Zadorov durmuş gülüm. O anda orada ondan başka bana yakın, benim türümden bir canlı yoktu sanki. Öyle duyuyordum. Bir buyruk daha haykırdım. Sopası olan? Birinde vardı, aldım dedi Zadorov. Hepsi ayakta, başlarını öne eğmiş duruyorlardı. Yatağa. Herkes yatağa girinceye dek ayrılmadım yatakhaneden. Ertesi gün çocuklar geceki olaydan hiç söz etmemeye çabaladılar. Ben de en küçük bir anımsatma bile yapmadım. Aradan bir iki ay geçti. Bu arada orada burada uzak köşelerde tek tük yangınlar çıkmadı değil. Ancak bunlar topluluğun oluşturduğu o bir tek beden, ruh ve akıl tarafından yani beraberlik ruhunun çabasıyla anında söndürülüyor. Böyle bir yangının alevler saçmasına meydan verilmiyordu. Sonra derken birdenbire yabanıl bir patlama olurdu. Gene kendinden geçmiş çılgın çocuklar insanlıklarını yitirir, elde bıçak birbirlerinin peşine düşerdi. Gene böyle bir olayın patladığı bir akşam öyle susup durmaktan daha ağır önlemler almak gerektiğini, bir ikisinin canını yakmanın iyi olacağını düşündüm. Sustalı kullanmada usta, yenilmez şövalye Çobot'un odama gitmesini söyledim. Kuzu gibi gitti. Daha sonra onu izledim. Seni kovuyorum dedim yalnızca. Nereye gideceğim peki? İnsanları bıçaklayabileceğin bir yere gitmeni öneririm. Yemek masasının arkadaşın yerini sana vermedi diye bıçakladın onu bugün. Anlaşmazlıkların bıçaklarla giderildiği bir yer bul kendine öyleyse. Ne zaman gitmem gerek? Yarın sabah. Üzgün üzgün çıktı odamdan. Ertesi sabah kahvaltıdan önce tüm çocuklar toplanmış geldi. Çobot'un kalmasına izin vereymişim. Sorumluluğu üzerlerine alıyorlarmış. Ne güvence veriyorsunuz bana? Bunu pek anlayamadılar. Sorumluluğu nasıl üzerinize alıyorsunuz yani? Diyelim gene bıçak çekti. Ne yapacaksınız? O vakit kovarsınız. Güvence veremiyorsunuz. Şimdi kovdum. Güle güle. Kahvaltıdan sonra Çobot çıka geldi. Hoşça kalın Anton Semyonovic. Verdiğiniz derse teşekkür ederim. Bunu hiç unutmayacağım.
Hoşça kal. Bozuşmuş değiliz. Başının çaresine bakamazsan dönebilirsin. Ama en az 15 gün ortalıkta görünmeyeceksin.
Bir ay sonra döndü. Yüzü sararmış, bir deri bir kemik kalmıştı. Gelebilirsin demiştiniz ya. Geldim işte.
Kendine uygun bir yer bulamadın ha?
Gülümsedi.
Bulmaz olur muyum? Öyle yerler de var. Ama ben toplulukta kalacağım. Bir daha da bıçak kullanmayacağım.
Çocuklar yatakhanede bizi sevinçle karşıladı.
Sonunda bağışladın değil mi? Biliyorduk zaten.
Ukrayna'da şövalyelik çağı kapanmadı. Bir pazar günü Osatçı sarhoş olmuş. Yatakhanedekilere rahat vermiyor gerekçesiyle bana getirdiler onu. Osatçı odamda oturmuş, durup dinlenmeden konuşuyor, bir yığın sarhoş zırvaları döktürüyordu. Şu anda onunla tartışmanın, bir söz söylemenin anlamı yoktu. Onu orada bıraktım. Uzanıp yatmasını, uyumasını söyledim. Uyuyunca ayılırdı. Sözümü dinledi, başka da çaresi yoktu zaten. Yatakhaneye girdiğimde keskin bir alkol kokusu geldi burnuma. Çocukların çoğu yüzüme bakmıyor, benimle konuşmaktan açık açık sakınıyorlardı. Ama hiçbirinde de suçlu suratı yoktu. Suçlu aramaya kalkmadım. Olayı büyütmeye niyetim yoktu. Yalnızca işin aslını anladığımı belirttim.
Sarhoş olan o saççı değil yalnızca. Daha birkaçınız kafayı çekmiş anlaşılan.
Birkaç gün sonra toplulukta gene sarhoşlar dolaşmaya başladı. Bunlardan birkaçı gözüme gözükmemeye bakıyordu. Ama birkaçı tam tersine burnumun dibine dek sokulmaya, uzun sarhoş söyleleri vermeye, bu arada bana aşk ilan etmeye dek bağırdırdı işi. Köye gittiklerini benden gizlemediler. Akşamleyin yatakhanede sarhoşluğun doğuracağı kötülükler ve içkinin zararları konusunda konuşuldu. İçenler bir daha ağızlarına içki koymayacaklarını söylediler. Ben de içlerinden birini bile cezalandırmadan verilen sözlere inanmış göründüm. Bu zaman içinde hayli deneyimim olmuştu. Sarhoşlukla savaşırken topluluk üyelerine saldırmanın bir yararı olmayacağını biliyordum. Kozumu başkalarıyla paylaşacaktım. Bu başkaları ise çok uzaklarda değildi. Koca bir ev vodkası deniziyle sarılmıştı topluluğumuz. Aramızdan sarhoş eksik olmuyordu. Çalışmaya ya da başka nedenle gelenler arasında sarhoş çoktu. Üstüne üstlük Golovan'da çocukları sürekli olarak içki almaya yolluyormuş. Yatsımak zahmetine bile katlanmadı. Ne olmuş yollarsam diye yanıtladı sorumu. Ağzına içki koymayan Kalina Ivanoviç Golovan'ın sözünü ağzına bıraktı.
Sovyet hükümeti diye bir şey duymadın mı ulan asalak diye bağırdı ona. Sen evlerde damıtılmış kaçak vodka içesin diye mi duruyor burada da hükümet ha?
Golovan gacır gucur kırık sanayisine yapacağını bilmez bir tavırla kımıldandı, poposunu yerleştirdi, kendisini haklı çıkarmaya davrandı.
Peki ne olur yani, içmeyen var mı? Sorarım size, var mı?
Herkesin de bir özel imbiği var, herkes de dilediği kadar içiyor yani. Sovyet hükümeti kendine baksın, başkasına da karışmasın. Önce hükümet içmeyi bıraksın bakalım.
Ne hükümeti?
Yalan mı? Hepsi de içiyor, kasabada içiyorlar, köyde içiyorlar.
Burada ev vodka satan kim biliyor musun diye sordum sofrana.
Nereden bileyim ben? Gidip almadım ki hiç.
İstiyorsan gönder birini alsın sana da.
Niye sordun?
Gidip kıracak mısın adamların imbiğini?
Ne sandın da hepsine el koyacağım.
Oho! Milis güçleri kaç tanesine el koydu da hiçbir işe yaramadı.
Ertesi gün kasabaya indim.
Bizim köy sovyetinin bölgesinde görülen yasa dışı vodka imbiklerine karşı acımasız bir savaş açmak için gerekli yetki belgesini aldım. Aynı akşam Kalina Ivanoviç'le birlikte bir durum saptaması yaptık.